Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Aziz dostlar, bugün de Erkam Radyomuzda Bir Alim Bir Eser programımızla huzurlarınızdayız. Efendim, Allah nasip etti yepyeni bir haftaya, yeni bir kitapla başlangıç yapabilme imkanına kavuştuk. Kıymetli dostlar, biliyorsunuz biz uzun bir süredir Erkam Radyomuzda Bir Alim Bir Eser programımızda kitapların, eserlerin izini sürüyoruz. Benim şahsi kütüphanemle de doğrudan bağlantılı olan, ilgi alanlarımla, duygu ve düşünce efendim hassasiyetlerimle irtibatlı olan pek çok eseri gündeme getirmeye, sizlerle paylaşmaya gayret ettim ama aslında burada gözettiğim temel esaslardan bir tanesi de İslam'ın meseleleri, Müslümanların meseleleri diyebileceğimiz çerçevede problem teşkil eden konu haline gelmiş, mevzu haline gelmiş. Ne varsa bunları biraz İslam klasiklerini de gözeterek, ilim ve irfan kültürümüzü de gözeterek efendim sizlere paylaşmak. Ama tabii bu günümüze dair eserlerin paylaşılmayacağı, günümüzdeki acil meselelere dokunulmayacağı, bunlarla ilgili tahliller yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Daha önceki yaptıklarımızla alakalı merak eden dostlarımız varsa lütfen Erkam Radyomuzun internet sitesi üzerinden arşive bakabilirler. Bir Alim Bir Eser programının arşivine bakabilirler ve burada hangi eserleri çalışmışız, ne yapmışız, efendim neler söylemişiz, hangi noktaları vurgulamışız, hangi hususları bilhassa gündeme taşımaya gayret etmişiz, izlek takibi anlamında bakabilirler. Efendim en son Gülşen-i Tevhid diye bir eser üzerinde çalıştık. İbrahim Şahidi Hazretleri'nin Mesnevi Şerhi diyebileceğimiz Mesnevi'yi bugün efendim tahlili bir surette okumamız lazım geldiğini ifade ettik. Sadece böyle gözlerini kapatıp efendim yarı melankolik bir edayla Mesnevi okuması yapmanın efendim kâr etmediğini, aslında Mesnevi'nin tahlile, tahkike, ciddi anlamda kalbi bir okumaya tabi tutulması gerektiğini, günümüzle de irtibatının kurulması gerektiğini söylemiştik. Bunun örneklerini vermeye gayret etmiştik. Bir kısım beyitlerin naçizane dilimizin döndüğünce şerhlerini sizlerle paylaşmaya çabalamıştık. Şimdi yeni bir eserle bugün inşallah huzurlarınızdayız. Efendim bu yeni eserimizi ben çok önemsiyorum. Konuşmalarımda, sohbetlerimde zaman zaman şehir ve mimari konusunda vurgular yaptığımı, hatta teessüfle bazı duygularımı, düşüncelerimi dile getirdiğimi, bazen efendim eleştirel bir tavır içinde olduğumu görmüşsünüzdür. Bilhassa günümüzdeki çevre katliamı anlamında, şehir ve mimarinin aldığı yol şekil anlamında, açgözlülüğün mekana yansıması anlamında, efendim ben hemen bu yeşil alanı yok edeyim, buraya kargacık burgacık apartman dikeyim, onu da kiraya vereyim, millet ne yaparsa yapsın mantığında işleyen zihinlerden dolayı mekan üzerinde nasıl bir tecavüz yaşandığını anlatmak adına çokça vurgularım oldu. Tabii bu bir hassasiyetin ürünü. Bendenizin gençlik yıllarından beri efendim takip ettiği, okuduğu Turgut Cansever Hoca var. Turgut Cansever Hoca hakikaten efendim aklıyla, kalbiyle, irfanıyla şehre, mekana, mimariye bakan bir hoca idi. Allah rahmet eylesin. Efendim vefat etti. Mekanı cennet olsun. Şimdi Turgut Hoca'nın elimde bir eseri var. İslam'da Şehir ve Mimari. Efendim Timaş yayınlarından çıkmış bu eser. Mutlaka okunması gereken bir eser. Yani bu eseri sadece efendim mimarlar, işte mühendisler, çevre ile uğraşanlar, şehir planlamacıları değil, halkın genelinin, az çok okuyan, yazan, düşünen insanların okuması gerektiğini, bu mesele üzerinde kafa yorması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Yani mimari düşünceden soyutlanamaz, yaşam tarzımızdan soyutlanamaz, duygularımızdan soyutlanamaz, halkın genelinden soyutlanamaz. Evinde tadilat yaptıran bir insanın mimari zevki eve, çevreye, etrafa, her yere yansır. efendim döşeme biçimi, dekorasyonu, kullandığı malzemeler, bunların hepsi bir hassasiyetin, bir bakış açısının, hatta bir alem tasavvurunun mahsulüdür. O bakımdan bu eseri birkaç hafta olsun gündeme getirmeyi kendime bir görev belledim ve bu görev bilinciyle de efendim huzurlarınızdayım. Turgut Hoca'yı lütfen araştırınız. Turgut Cansever. Kendisi ona pek çok faaliyete katılmış, pek çok organizasyonda yer almış ve pek çok güzel işe imza atmış. Güzel bir insandı. Ama güzel insanlar biliyorsunuz güzel atlara binip genelde gidiyorlar. Şimdi aziz dostlar, elimdeki eserde 3 bölüm var ön sözden sonra. Birinci bölüm İslam'da şehir ve mimari, ikinci bölüm şehirden konuta, üçüncü bölüm mimarlık mirası ve koruma başlıklarını taşıyor. Bu hususlarda önce biraz okumalar yapalım diye düşünüyorum. Sonra bendenizin efendim vurguları olacak, bazı noktaları özetle gündeme getirmeyi istiyorum. Şimdi Turgut Cansever Hoca diyor ki, mimarlık varlığın bütün alanlarını kapsayan bir disiplindir. Sadece mekanla ilgili değildir. Zamanla da ilgilidir, insanla ilgilidir. Efendim hayatın bütün veçeleriyle yönleri, görünen görünmeyen bütün yönleriyle bağlantılı bir disiplindir. O yüzden mimari aslında hayatın bir özüdür. Hayatın mekana yansımasıdır. İnsanın iç dünyasının, dış dünyasının mekana yansımasıdır. Bu sebeple başarılı bir mimarlık faaliyetinin gerçekleşmesi kültürel oluşumun temel bir göstergesidir. Şimdi mimarinin mekana vurduğu damgaya göre kültür de oluşuyor. Kültür, irfan oluşuyor. İnsanlar arasındaki dil oluşuyor, düşünce oluşuyor, duygulanım biçimleri oluşuyor. Ondan sonra insanların mekanı örgüleme biçimi, örgütleme biçimleri oluşuyor. Yani kültürün içine ne dahil ediyorsanız hepsini şekillendiriyor. Evet. Şimdi yapılar hayat düzenimizin çerçevesini oluştururken hayat tarzımızı da şekillendirir. İşte bu tarzı hayat. Yani senin nasıl oturacağını, nasıl kalkacağını, nasıl yatacağını, nerede yemek yiyeceğini, yemeği oturarak mı yiyeceğini, ayakta mı yiyeceğini, ondan sonra hangi yollardan geçeceğini, yoldan geçerken selamlaşıp selamlaşmayacağını, araç eksenli mi yol yapacağını, insan eksenli mi yol yapacağını, balkonun olup olmayacağını, pencerenin ne şekilde olacağını, kapıyı çalan insanı nasıl karşılayacağını, bakın sayabildiğin kadar bütün bunları ne yapıyor? Aynı zamanda mimari hayat tarzımızı da şekillendiriyor. Yani hayat düzenimizin çerçevesini oluşturuyor. Yapılar fiziki aleme ait kanunların icaplarına göre oluşur. Fiziki alemden kasıt nedir? Coğrafya, iklim, ondan sonra topografya, yeryüzü şekilleri bunlara göre oluşur. Bu icaplara, bu gereklere göre düzenlenmemiş herhangi birinin bir yapının var olma şansı, ihtimali yoktur. Yani sen dere yatağına ev yaparsan yaratılıştaki kanunlara dikkat etmemiş oluyorsun. Fizik alemin icaplarına riayet etmemiş oluyorsun. Popüler bir örnek olduğu için hemen paylaşayım dedim. Ancak var olması daha öncelikli bir husus, yapının meydana getirilmesini gerektiren biyososyal bir faktördür. Yani hem biyolojik tarafın gözetilmesi hem o sosyal toplumsal yapının gözetilmesi önemli bir faktördür. Yapı, yani yaptığımız evler, binalar, iş yerleri, şunlar bunlar ya barınmak için ya herhangi bir sosyal, kültürel ve iktisadi faaliyeti barındırmak için gerçekleştirilir. Yani yapıyı niye biz yaparız? Orada yatmak, kalkmak, barınmak, değil mi? Korunmak için yaparız. Ya da ticari faaliyet için, sosyal faaliyet için yaparız. Bu alanlara ait meseleler bile mimariyi gerçekleştirilmesi zor bir sanat düzeyine yükseltmeye yeterliyken, insan hayatının biçimiyle insan vücuda, İnsanın vücuda getirdiği mimari çerçevenin biçim özellikleri ve insanın tabii ruhi alemiyle terbiye edilmiş, biçimlendirilmiş manevi alemine ait biçim özellikleri ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. Bu ne demek şimdi? Biraz karmaşık gelebilir. Efendim, insanın nefsini terbiyesi, insanın ruh aleminde neler olup bittiği, insanın düşünce dünyasına neler taşıdığı, İnsanın hayal aleminde, tasavvur aleminde olaylara, hayata nasıl yaklaştığı, insanın kalbini, aklını nelerin dokuduğu, hangi düşünce ve duyguların dokuduğu ile mimarinin aldığı şekil ve biçim arasında doğrudan bağlantı vardır. İnsanın iç alemi mimariye yansır. İçimizdeki şekiller dışarıya yansır. İçinde bedevi şekiller varsa, kaba saba, hoyraş şekiller varsa, zevkçi şekiller varsa veya fonksiyonel, mesela mekanı sadece bir fonksiyon unsuru olarak algılıyorsun. Ofis, işimi görsün, masası olsun, bilgisayar olsun diye bakıyorsan buradan estetik beklemek mümkün değildir. Çünkü sen fonksiyonel bakıyorsun, işlevsel bakıyorsun. Ama senin iç dünyanda çok derin bir estetik haz, bir zevk-i selim var ise bu ne yapar? Bu mekanı şekillendirme biçimine yansır. Yaptığın masayı böyle suntadan efendim dümdüz kesip yapmazsın. O masayı işlersin. O masanın etrafına, sağına, soluna bazı süsler koyarsın. Değil mi? Ona bir estetik zevk kazandırırsın. Ama sen her şeyi işimi görsün yeter diye bakıyorsan işte dümdüz bir efendim tahtadan ya da işte suni tahtalardan sıkıştırılmış talaşlardan müteşekkil tahtalardan bir araya getirirsin. Ona göre işlevsel sandalyeler koyarsın. Renk uyum harmoni falan da çok önemli değildir. Veya renk uyum harmoni anlayışın diyelim ki belli bir stile göre, belli bir anlayışa göre şekillenmiştir. Fransız üslubu, İtalyan üslubu sende hakimdir. Ne bileyim ben işte ondan sonra veya İrani mesela şarkı bir damar vardır, hindi bir damar vardır. Onlara göre renk harmonin değişir, kumaş seçimin değişir, duvarı boyaman değişir vesaire. Yani bütün o mekandaki incelikleri belirleyen şey içimizin aldığı şekildir. Net söylemek gerekirse. Şimdi ruhi alemi ise insanın inanç aleminin, yani bizim ruhi alemimizi ne belirliyor? İnanç alemimiz belirliyor. Sen nelere nasıl inanıyorsan, ne düzeyde inanıyorsan bu senin ruhsal alemini, manevi alemini belirliyor. Varlık tasavvurun, varlığı ne olarak görüyorsun? Dünyayı berbat, efendim bir an önce terk edilmesi gereken bir yer olarak mı görüyorsun? Dünyada kendini halife olarak mı konumlandırıyorsun? Ben dünyanın, arzın halifesiyim. O zaman halife bilincine göre davranmalıyım şuurunda mısın? Yani inancınla ruhsal alemin, manevi alemin arasında da ne var? Bir bağlantı var. Değerler hiyerarşisi. Nelere değer veriyorsun? Para kazanayım, yiyeyim, içeyim, iyi otomobillere bineyim, lüks tüketeyim. Ondan ama görüntüm dindar olsun, Müslüman olsun filan. Görüntüyü kurtaralım yeter, zevahiri kurtaralım. Ama alttan alta tamamen dünyevisin. Teknoloji odaklı değer yargıların var. Ailedir, cemaattir, insanlardır, varlıktır falan bunlar çok geride geliyor. Düşünme, ya çok fazla düşünmeye gerek yok vesaire diyorsun. Sloganlar üzerine kurulu bir dünyan var. İşte senin değer hiyerarşin. Bu değer hiyerarşinle yaptığın apartman arasında bağlantı var. Yaptığın mimari faaliyet arasında bağlantı var. Değer hiyerarşisi tamamen mekana yansıyor diye söylüyoruz. Bu karmaşık meseleler yığının içinden mimariyi belirleyecek temelleri ancak yüksek kültür çağları tarif edebilmiş ve bu temeller üzerinde kültürün bütünlüğünü tesis eden üslup temellerini oluşturmuştur. Bakın yüksek kültür varsa bu ne yapıyor? Yüksek üslupların açığa çıkmasına zemin hazırlıyor. O yüzden bizim yüksek bir düşünce ve yüksek bir kültür üretebilmek için de çırpılmamız lazım. Burayı ihmal edersek çamurdan vıcık vıcık berbat mekanlarda yaşayacağız. Zevkten, estetikten, derinlikten, efendim muhabbetten uzak bir hayata mahkum olacağız, gideceğiz diye korkuyorum aziz dostlar. Şahsi, kişisel ve sati, yüzeysel gösterişçiliğin, bakın bu çok önemli. İşte günümüzdeki şehirleri mesela İstanbul'a bir bakın. İstanbul'un aldığı bir şekle bir bakın. Kim gelirse gelsin maalesef İstanbul'u yağmalıyor, yağmalıyor, yağmalıyor. Cumhuriyet tarihi boyunca belki daha öncesinde hep böyledir. Ondan sonra İstanbul halbuki bir medeniyet şehridir. Bizim diğer şehirlerimiz de öyledir ama şu anda tam bir yağma ve talan alanı olarak bitirilmiş veya bitirilmeye yüz tutmuş olarak görülmektedir. Yani bu konuda şahsi, kişisel ve sathi gösterişçiliğin hakim olduğu 20. asırda ki 21. asırda bunun zirvesidir, ülkemizde ve dünyada mimariyi meydana getirmek, insanlara gülünç olaylar seyrettirmek, onları eğlendirmek, şaşırtmak vesaireyle bir tutulmaktan bile gerilere itilmiş. Yani şov programlarındaki yapılan adi şakalardan bile mimari hassasiyet geridedir. En bayağı banal, ondan sonra insanlara sunulan ucuz zevklerin bile gerisindedir mimariye gösterilen, şehre, mekana, varlığa gösterilen hassasiyet. Aziz dostlar, evet, geriye itilmiş ve dünya böylece insanlık tarihinde daha önce benzeri olmayan bir kültürel kirlenmeye uğratılmış durumdadır. Tam bir kirlilik, tam bir kaosla şu anda karşı karşıyayız maalesef. Bu kirlenme kendi inanç temellerinden kopartılan, inançlarının özüyle bağları kesilerek yabancılaştırılan ve İslam'ın affedilmez günah saydığı şirkin, değil mi? Şirk, Allah'a eş koşmak. Açık ve gizli şekillerine kendisini kaptırmış gizli şirk. Açık şirki biliyoruz ama bir de gizli şirk var. Kendisini kaptırmış, gizli sömürge durumuna düşmüş olan, senin kafan, senin zihnin, senin gönlün, senin zevk dünyan bir sömürge anlayışıyla çalışıyorsa, ya biz sömürge toplumu değiliz, sömürgeye uğramadık falan demene gerek yok. Sen zaten sömürgeleştirilmiş bir insansın. Sömürgeye müsait bir insansın ya da o sömürge mantığını içselleştirmiş, bütün azalarına, dem ve damarlarına sirayet ettirmiş bir insansın. Öyle bakmak lazım. Evet, gizli sömürge durumuna düşmüş olan İslam ülkelerinde en vahim ve tahripkar boyutlara ulaşmıştır. İslam ülkelerinde şu anda savaşlarla, katliamlarla, bombalamalarla, bunlar bir tarafa, ama bir yandan da zihinlerde oluşturulan sömürgeleştirmeyle, o sömürgeleştirmeye de bizim gönüllü razı olmamızla, katılmamızla, niye? O sömürgeleştirmenin oyuncaklarından aldığımız küçük hazlara razı olmamızla, efendim, tam bir fecaat ortaya çıkmıştır. Feci bir manzarayla karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. Lütfen İslam diyarlarını bir dolaşınız efendim. Orada mimariden, zevkten, estetikten nasıl yoksun bir hal olduğunu göreceksiniz. Ürdün'ü dolaşın. Ondan sonra Libya'yı dolaşın kaldıysa. Bağdat'ı, Irak'ı dolaşın. İran'ı dolaşın. Değil mi? Şimdi İran'da tarihi eserleri aldıktan sonra geriye acaba ne kalır? İstanbul'da tarihi eserleri çıkarsak geriye ne kalır? Yani herhangi bir Anadolu kasabasındaki o apartman, kargacık burgacık yapılanmanın dışında ne kalır İstanbul'da? Söyler misiniz bana? Tarihi eserlerle bir şahsiyeti var. O tarihi eserlerde çünkü bir değer hiyerarşisi var, bir inanç dünyası var. Ondan sonra bir öncelikler, bir zevk var, bir estetik boyut, derinlik var, bir alem tasavvuru var. Bunlardan dolayı İstanbul ayrı bir şahsiyet. Çıkarın, ne kaldı geriye? Bir avuç çamur. Bunu ne zaman fark edeceğiz? Yani bazı imkanları ele geçirenler, bazı konumlara oturanlar, bazı koltuklara oturanlar neden öncesinde çok idealist böyle söylemler, laflar ederken bazı imkanlara kavuştuktan sonra sessiz kalmayı, o durumu muhafaza etmeyi yeğliyorlar? Neden? Oraya teslim olmayı, mevcut yapıya, sisteme, algıya teslim olmayı neden tercih ediyorlar veya buna neden teslim oluyorlar? Daha önce söyledim. Yani şefaat ya Resulallah diyen bir neslin çocukları şimdi neden inşaat ya Resulallah diyorlar? Ve her yeri bir zevksiz, berbat inşaat haline getirmeyi bir erdem belliyorlar. Bunları sorgulamamız lazım. Mekana bu kadar mütecaviz davranmak, bu kadar yıkım, tahripkar davranmak, mekanı bu kadar hoyratçasına efendim kadre uğratmak neyle izah edilebilir? Yazık. Yani kendi gönül açlıklarımız, iç açlıklarımızı ancak böyle hoyrat yollarla telafi etmeye çalışıyoruz. Bu kirlenme kendi inanç temellerinden kopartılan, inançlarının özüyle bağları kesilerek yabancılaştırılan ve İslam'ın affedilmez günah saydığı şirkin açık ve gizli şekillerine kendini kaptırmış, gizli sömürge durumuna düşmüş olan İslam ülkelerinde en vahim ve tahripkar boyutlara ulaşmıştır diyor rahmetli Cansever Hoca Turgut Cansever. Kültürel kirlenme özünde teknolojiyi kendi başına meydana getirici oluşturucu güç addetmek gibi temel bir yanılgıyı taşımaktadır. Teknoloji hastalığından, teknoloji düşkünlüğünden, bu teknolojiye olan adeta tapınmacı tavrımızdan bir defa vazgeçmemiz lazım. Teknoloji öncelikli hayatı tekrar gözden geçirmemiz, tekrar sorgulamamız lazım. Yani teknolojiyi ehlileştiren, kullanışlı hale getiren, yerinde kullanan bir anlayışa doğru geçmek gerektiğini düşünüyorum. Bakın, teknolojiyi kendi başına yaratıcı güç addetmek, oluşturucu, meydana getirici güç olarak görmek gibi temel bir yanılgı kültürel kirlenmeyi ne yapıyor? Taşıyor. Kültürel kirlenmenin kaynağı bu. Şehre, toprağa, dünyaya Allah'ın azametinin ve cemal sıfatının tecelli ettiği yerler, insanların idrak edeceği alanlar olarak bakmak yerine bugün ne yapıyoruz? Bugün bu alanlara ait meselelere bürokrat ve teknokratların gözleriyle bakılıyor. Bu bürokratlar peki ne yapıyorlar? Bürokratlar tamamen durumu kurtarıyorlar, menfaatçi davranıyorlar. Ondan sonra kendilerince basit kuralların, zavallı bazı efendim kural ve kaidelerin köleleri oluyorlar veya bunları istismar ediyorlar. Yani bürokratlara ve teknokratlara bırakılmayacak kadar mekan azizdir. Mekanın anlamı, derinliği vardır ve insanı şekillendirir. Yani çocuklarımızı, evlatlarımızı, nesillerimizi, hayatımızı şekillendirir. Zaten anlatıp duruyorum. Şimdi cemal sıfatının, Allah'ın tecelli ettiği yerler ve insanların idrak edeceği alanlar olarak bakmak yerine bugün bu alanlara ait meselelere bürokratlar ve teknokratların gözleriyle bakılıyor. Bunlar da o günkü şartlara göre ne yapıyor? Konjonktürel düşünüyor, durumu kurtarıyor ve efendim şartlara bağlı olarak karar veriyorlar. Ve bürokrasinin işleyiş ve kurallarına asli güç bayesi verilmektedir. Yani mekan bürokrasiye feda edilmektedir. Bürokrasiye ve ayak oyunlarına feda edilmektedir. Üçkağıtçı bir mimara sırf efendim bazı yerlerde iş yapsın ve bazı şeyleri yapmış gözüksün diye siz işgal alanları açarsanız, o da mekana gidip bunları efendim adeta hançer gibi saplarsa yaptığı binaları, bunu neyle izah edebilirsiniz? Tamam, bunun bürokratik kılıfları bulunabilir. Bulursunuz, birçok şeyi bulursunuz. Evet, söyleyemiyoruz, her şeyi paylaşamıyoruz maalesef. Toprağı, dünyayı ve şehri gayrimeşru bir şekilde kazanç kapısı olarak görmek. Evet, toprağı, dünyayı ve şehri kazanç kapısı olarak görmek, bu temel yanılgıları sürdüren müesseseler vasıtasıyla halka zorla kabul ettirilip yaygınlaştırılmakta, yayın ve telkin araçlarıyla çok boyutlu bir kirlilik, yanılgılar, hastalıklar zinciri herkese zorla benimsetilmektedir. Yani mekan tamamen ticari bir meta olarak algılanmaktadır. Adam bahçeli evini efendim yıktırıyor, güzelim evi, ondan sonra hakikaten içinde bazı özellikler de barındıran, oraya hiçbir efendim ağaç dahi bırakmayacak şekilde altında dükkan olan bir heyula dikiyor ve bununla işte kazandığını düşünüyor. Niye? Kazanç odaklı bakıyor. Yaşam kaliten gitti, hayatın gitti. Çocukların bir bahçede yürüyemeyecekler. Efendim meyveyi dalından koparamayacaklar. Bunları görmeden yaşayacaklar. Hiç umurunda değil o. Niye? Çünkü böyle bir ölümcül açlığımız var. Yani şu kısacık hayatımızı anlamlı, derin, güzel yaşamak yerine açlık ve hoyratlıkla efendim tüketmeyi daha çok yeğliyoruz. Bu her şeye yansıyor. Büyük ölçekte, küçük ölçekte, politika ölçeğinde, bürokrasi ölçeğinde, esnaf ölçeğinde her yerde ele alabilirsiniz. Evet, mimarlığın insanın dünyadaki esas vazifesi dünyayı güzelleştirmektir. Tekrarlıyorum. İnsanın dünyadaki esas vazifesi dünyayı kirletmek, dünyayı böyle bir çirkef yapı haline getirmek değil, güzelleştirmektir. Hadis-i şerifinde tarif edilmiş çerçeve içinde oluşmasını sağlamak, sosyal, ruhi ve inanca taalluk eden meselelerini doğru olarak ortaya koymak ve yanılgıları bertaraf etmek uğrunda çaba sarf etmek benim için kaçınılmaz görev olmuştur diyor Cansever Hoca. Biz de canı gönülden bunu tekrar dillendiriyoruz ve o takipte, o izde olduğumuzu beyan ediyoruz. Elinizdeki kitap bilfiil mimariyi vücuda getirmek için gerekli bilgi ve yetenekleri geliştirmek, mimariyi gerçekleştirmek için uğraşırken adım adım fark edilen hastalıkların teşhisi ve çözüm yollarının tayini için yazılan ve söylenenlerin bir bölümünün derlenmesinden oluşmuştur diyor, ifade ediyor. Şimdi ön söz kısmını şöyle bir gördük efendim, genel çerçeveyi sizlerle paylaşmaya gayret ettim. Sevgili dostlar, istiyorum ki bugün bu ön söz dışında İslam'da şehir ve mimari bahsine kısaca olsa bir giriş yapalım. Olur mu? Kısa da olsa bir giriş yapalım. Ondan sonra ve mevzuya zihinlerimizi hazırlayalım. Sonra birkaç hafta daha Allah'ın izniyle bu eser üzerinde duracağım ve sizlere bu eserin derinliklerini, günümüzde olan mukayesesini arz etmeye gayret edeceğim. Şimdi İslam mimarisi üzerine düşünceler kısmında Turgut Cansever Hoca giriş kısmında bakın neler söylüyor. İçinde bulunduğumuz yüzyılda İslam ülkeleri kültürel ve dini kimliklerini reddetmelerinin sonucu olarak kültürel ve dini kimliklerine senin kim olduğunu belirleyen şey kimliğin reddetmelerinin sonucu ihmal falan değil düpedüz red olarak kendi tarihi mimarlık miraslarını batılı yayınlar ve araştırmalardan öğrenmek ve bunlar vasıtasıyla geçmişlerini değerlendirmek gibi garip bir durumla karşı karşıya kalmışlardır. Yani kimliğini reddetmek aynı zamanda reddi mirası da beraberinde getiriyor. Kendini reddeden insan, mimari, insani mirası da reddediyor. Hiçbir dikkatli değerlendirme ve eleştiriye tabi tutmadan gayri İslami düşünce ve inanç sistemlerine ait değerler ve tavırların benimsenmesinin sebep olduğu tahribatın İslam dünyasına çok geç farkına varılmış olmakla birlikte giderek batıya yönelmenin eleştirilmeden kabul edilmesinin hiçbir sorunu çözmediği yolunda bir bilinçlenme de oluşmaya başlamıştır. Ama maalesef az. O hoyratlık, o dipteki bedevilik devam ediyor. Dipteki açlık, o bizim efendim sığ çiğ yanımız, maalesef şark kurnazı tarafımız devam ediyor. Yani çok sevdiğim bir tabir değil ama bizde böyle bir kurnazlık tarafı var. Yani biraz böyle İslami mimari özellikleri filan da katalım, bir şeyler yapalım ama yine de bizim dediğimiz aynen devam etsin. O içimizdeki gerçek gönlümüze yatan aslan kükremeye devam etsin. Mantığı da işliyor gibi görünüyor. Batılı kültürler kendi bunalımlarıyla boğuşup dururken İslam aleminin görevi ilahi hakikatin ve mazilerindeki tecrübelerin şuuruna varmaya çalışmak olmalıdır. İlahi hakikat, bakın ilahi hakikatle kurduğunuz bağlantıdaki derinlik ölçüsünde mimariyi zevke estetiğe kavuşturursunuz ve mekanla barışırsınız. Mekanla kavgalı olursunuz öbür türlü. Mekanla kavgalı olan toprağa tükürürken kendi yüzüne tüküren insan gibidir. Mekanla kavga kendinle kavgadır. Ancak böylelikle insanlığın kaotik sorunlarına çözüm üretme imkanına sahip olabilirler. Bu görevin başarılmasının önündeki başlıca engel kendi tarihi becerilerini, ustalıklarını kurban ederek Batı kültürünün hakimiyetini tesis etmeye çalışan İslam ülkelerinin aydınları arasında naylon aydınları, yarı aydınları arasında yaygın bir eğilimdir. Ne yapıyor? Kendi medeniyet tasavvurunun ustalıklarını kurban ediyor. Bunları bir kalemde çiziyor ve yerine sadece Batı'nın kavgacı, bunalımlı, kaotik, sıkıntılı dünyasını bize aktarmaya gayret ediyor. Şimdi bütün İslam ülkelerinde aziz dostlar, geçerli olan hali hazır tutum, mevcut tutum, gayesi İslam'ın değerler hiyerarşisiyle hayat tarzını inkar edip değiştirmek olan gayri İslami sosyoekonomik, toplumsal ve ekonomik modelleri yerleştirmek ve yabancı teknolojileri ithal etmek şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yani biz sadece teknolojiyi tüketen bir toplumuz ya. Adamlar üretiyorlar, biz hoyratça tüketiyoruz. Ne kadar da meraklıyız. Yani biz hazır tüketici olmaktan öteye geçemeyen bir yapıdayız şu anda. Yani adamlar cep telefonu üretir, biz tüketiriz. Ondan sonra o cep telefonlarıyla mesaj atarız, eleştiririz güya. İşte yaptığın eleştiri nedir, nereye varır? bir daha gözden geçirmek gerekir. Bir daha söylüyorum. İslami sosyoekonomik modelleri yerleştirmek ve yabancı teknolojileri ithal etmek şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Gayri İslami. Yani değerler hiyerarşisinden koptuğun zaman gayri İslami sosyoekonomik modelleri yerleştiriyorsun. Yerelde İslam'ın kültür tarihi, özelde ise İslam mimarisi üzerine batılı araştırmacılar tarafından çeşitli çalışmalar yapılmakta ve teoriler geliştirilmektedir. Ne var ki bu araştırmalar ve teoriler İslam kültüründeki tevhid kavramının önemini göz ardı etmektedir. Bakın mesele yine tevhide gelmektedir. Tevhidden koptuğunuz zaman efendim, tevhidi anlamadığınız, şirk bulaştırdığınız zaman mekana da kaos bulaştırıyorsunuz. Tevhide şirk bulaştırmakla mekana karmaşa bulaştırmak arasında, tabii o karmaşa insana bulaşıyor, doğrudan bir irtibat kurmak çok mühim bir tespit olarak bendenize görünüyor. Genellikle İslam mimarisi diye bir şeyin söz konusu olmadığı, bunun yerine mahalli mimari geleneklerin ve onların İslam öncesinde geliştirilen ilkelerinden bazılarının İslam cemaatleri tarafından kullanılmaya devam edilmesinin söz konusu olduğu söylenmektedir bize. Böyle anlatılıyor. Oysa bu varsayımlar faydacılık ve tarihselciliğin, yani her şeyi tarihe gömmenin son derece sınırlı görüşleri temelinde gerçekleştirilmiştir, geliştirilmiştir. Bu sebeple elinizdeki, yani şimdi bizim ben size tartışacağım, paylaşacağım makalenin gayesi İslam kültürünün evrensel ilkelerini ortaya koymak. Evrensel ilkeleri. Nasıl inancın İslam'da temel evrensel ilkeleri varsa, bu inancın tezahürü olan mimarinin ve mekanı şekillendirmenin de evrensel ilkeleri olduğunu göz ardı etmemek lazımdır diyoruz. Bu ilkeleri ortaya koymak, günümüzde vazgeçilmiş olan ilkeleri açığa kavuşturmaya yardım etmek için tamamen yanlış olan bu değerlendirmeleri çürütmek ve nihayet İslam mimarisinin İslam dünyasında bir kez daha canlanmasını temin etmektir. İnşallah. Ama tabii o mimari önce içimizde şekillenecek. Tevhidin efendim gölgesinde, tevhidin riyasetinde tekrar içimizde şekillenmeyen bir şey mekana yansımaz. Şunu da hatırlatmak gerekir ki bu inceleme sadece bir ön çalışma mahiyetinde olup konu üzerinde daha ayrıntılı çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu alanda sahada kafa yoracak insana bir hayli ihtiyaç vardır aziz dostlar. Şimdi efendim zamanımız hızla ilerliyor. Şu temel kavramları dair de biraz atıfta bulunayım. Antik dünyadaki bazı istisnaları bir yana bırakırsak, Batı dünyası felsefi problemleri dar, sınırlı ve dualistik iki kutuplu varlık anlayışıyla çözmeye çalışmıştır. Çok mühim. Yani bazı istisnaları mesela Sokrates'i filan hatırlatıyor galiba bize. Batı dünyası felsefi problemleri nasıl çözmeye çalışmış? Dar, sınırlı ve iki kutuplu varlık anlayışıyla çözmeye çalışmıştır. Dikkatini yalnızca maddi ve ruhi düzeyler üzerine yoğunlaştırmıştır. Batı felsefesine egemen olan rakip, çatışan akımlar bu eksik varlık telakkisinden beslenmiştir. İşin kaynağını bize gösteriyor. İslam'daki tevhid kavramı bu kusurları aşma ve varlığın birliğini kavrama yönünde bir çabayı öngörür. Tevhid işte o bütün o çoklukları birleştiren, kesretteki vahdeti efendim yansıtan, bunu hem insana yansıtan hem mekana yansıtan temel bir ilkeyi efendim işaret ediyor, ifade ediyor. Efendim 20. yüzyılın başlarında yeni ontoloji, yani varlığa yeni bir bakış ekolünün tekrar açığa kavuşturduğu gibi varlığın dört düzeyi vardır aziz dostlar. Mahlukat, mevcudat, ne derseniz deyin. Mevcudatın dört düzeyi vardır. Bir, maddi düzey. İki, biyososyal düzey. Yani biyolojik hayat, hayvanlar, bitkiler, ondan sonra ve bunun üzerine oluşturduğu bunların popülasyonlar, topluluklar, ondan sonra insanlar da dahil olmak üzere. Biyososyal düzey, psikolojik düzey, yani sizin iç ruhi sistemleriniz, sizin psikik yapınız ve bunun oluşturduğu seviye önemli. Ruhi akli düzey, aklınızla ruhunuzla da nasıl baktığınız, nasıl algıladığınız dördüncü düzeyi oluşturuyor diyor. Her düzeyin, her seviyenin temel bir kendine özgü özelliği var, karakteristiği var. Varlığını gerçekleştirdiği ve bir önceki düzeyde mevcut olmayan düzeye özgü kanunlar, yani biyososyal düzeyde olmayan kanunlar hangi düzeyde var? Mesela ruhi akıl alanında var. Yani bir öncekinde olmayan diğerinde farklı kanunlar söz konusu o düzeyde. Bunları bilmemiz lazım. Önceki düzeyde mevcut olmayan seviyeye özgü kanunlar ve yeni unsurlar tarafından belirlenmiştir. Şimdi hayatı sadece maddi düzeyden ya da sadece biyososyal düzeyden ibaret sayarsanız bu sizde bir yalın kat zihin seviyesi, duygu seviyesi ve düşünce seviyesi oluşturuyor. Bu düzeyde algıladığınızda mekanı da bu düzeyde inşa ediyorsunuz, şekillendiriyorsunuz. Ama varlığın diğer üst katmanlarıyla da irtibatınız varsa, oradan da nasibiniz varsa, bu sefer varlığa daha derinlikli baktığınız için mekana da bunu derinlikli bir şekilde yansıtabilme imkanını elde ediyorsunuz. Varlığın katmanlarına yaklaşımdaki derinliğinizle mekanı şekillendirmedeki derinliğiniz ve estetiğiniz arasında bağlantı, doğru orantı vardır. Evet. Şimdi maddi düzey fizik ve kimya kanunlarıyla karakterize edilir. Biyososyal düzey maddi varlık düzeyindekilere ilaveten sınırsız çeşitlilik ve zenginlikteki yeni kanunlarla var olma imkanına sahiptir. Gördünüz mü? Canlı varlıkların ortaya çıkmasıyla birlikte vücut bulan psikolojik düzey maddi veya biyososyal varlık düzeylerinin kanunları uyarınca gelişen psikolojik hadiseleri içerir. Korku, aşk ve benzeri insandaki temel duygular bu tabakanın unsurlarıdır. Şimdi siz sadece fiziksel, kimyasal düzeyde mekanı algılıyorsanız, bakın üst duygular yok, değil mi? Bir üste yer alan. Aşk yok mesela, sevgi yok, muhabbet yok, bağlanma yok, vefa yok, fedakarlık yok. Bunların olmadığı bir insan tipi, oluşmuş bir insan tipi, acaba mekana fedakarlığı yansıtabilir mi? Mekana aşkı yansıtabilir mi? Adamın dünyasında sadece fizik var, kimya var ya. Zihni, hayat algısı, varlığı sadece fizik ve kimya düzeyinde. Bu insan nasıl aşkı yansıtacak? Yok ki. Evet, mesele insandır. İnsanın varlıkla kurduğu ilişkidir. Varlığın katmanlarıyla, boyutlarıyla kurduğu ilişkinin düzeyidir. Bu mimarinin düzeyini, mimarinin seviyesini ve ruhunu belirler diye ifade ediyoruz. Efendim, son olarak şunu söyleyeyim ve zamanımızı böylece doldurmuş oluyoruz. Ruhi, akli, varlık düzeyi ise insanla ilişkilidir. Din, ahlak, sanat ve bilgi bu son seviyenin problem alanlarıdır. Bu seviyede bütün hadiselerin kendi özel kanunları vardır. Her düzeye var olma imkanı veren ama onları daha önceki düzeylerin kanunlarından özgür kılan bu nihai seviyedir. Bakın, özgür kılan çok önemli. Yani bizi fizik düzeye mahkumiyetten kurtaran bu düzeyin, bu seviyenin, yani ne o? Din, ahlak, sanat, bilgi düzeyinin verdiği imkanlardır. Ruhi varlık düzeyinde bu özgürlük, akıl sahibi insanın sorumluluğunun kaynağıdır. İşte bu sorumluluğu üstlenmiş, aklı kuşanmış, ruhuna doğru yolculuğa çıkmış ve fizik düzeyin, fizik noktanın bağlayıcı, sınırlayıcı noktaları, hususlarından kendini azat etmiş, özgürleştirmiş ve ona göre ruhi, akli düzeyin kanunlarıyla hürleşmiş bir insan gerçekten insanı hürleştiren mekanlar inşa edebilir. Öbür türlü insanı tutsaklaştıran, köleleştiren, insanı bir köstebek gibi yaşamaya mahkum eden, insanı zavallı, zelil, kubur faresi düzeyinde mekana mahkum eden bir mimariye efendim kapılır kalırız, saplanıp kalırız. Şekil bir ağda görüldüğü gibi. Evet. Efendim, bugün hissiyatımı bağışlayın. İnşallah bu hususa devam edeceğiz. Çok önemli meseleler bunlar. Bugün İslam'da şehir ve mimari eserine bir başlangıç yaptık. Turgut Cansever. Kaldığımız yerden devam etmeyi ümit ediyorum. Hepinizi Allah'a ısmarlıyorum. Hoşçakalınız.